Ayrım 15. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 216. Şehit edilişi veya sonsuzluğa geçiş. İlim ve aydınlık adamı yanında yer aldığı siyasetçi veya devlet adamının da uyarıcısıdır yahut da işbirlikçisi. İmam-ı Azam işbirlikçi olamayacağına göre uyarı görevi yapacaktı. Ama onu hizmete çağıranların onun uyarılarına kulak vermeyeceklerini biliyordu. Geriye ne kalıyordu? Onlara yardakçılık, onlarla işbirliği. Ebu Hanife işte bunu yapmadı. Onun hayatını en geniş yazan müellif olan Muvaffak el-Mekki bize şunu da bildiriyor. Emeviler onu kırbaçlatacakları zaman halka duyuru yapıyorlardı. Halk toplanınca 10 ila 120 kırbaç arası bir cezayı uyguluyorlardı. Cezanın bitimiyle serbest bırakmıyorlardı, kentin kalabalık yerlerinde ibret için dolaştırıyorlardı. Bunları yazan Mekki şu ilginç sonuç cümlesini yazıyor. İmam-ı Azam saltanat erbabının işkencelerini ahiret azabına tercih etti. Mekki 433-435. Bu konuda iman ve ilkesinin ne olduğunu, kadılık görevi kabul eden öğrencisi Ebu Yusuf'a öğütlerinde dolaylı olarak açıklamıştır. Ebu Yusuf'a vasiyetinde şöyle diyor. Sultanların zulüm ifade eden icraatlarının sergilendiği sahnelerde yer alma. Eğer sultanların senin hakkı savunan sözlerine göre hareket edeceklerini bilirsen, o zaman yanlarında bulunabilirsin. Onlar helal olmayan işleri yaparken yanlarında bulunup da onlara engel olamazsan, halk senin susmana bakarak onların iyi işler yaptığını zanneder. İbn-i Nüceym, El-Eşbah ve Nazair, 468. Mukadder gün nihayet geldi. Bütün zamanların en büyük hukuk dehalarından biri olan İmam-ı Azam artık sonsuzluğa kanatlanacaktı. Gerisini Saymeri'den dinleyelim. Halife Mansur, Kufe valisi İsa bin Musa'ya şu emri verdi. Ebu Hanife'yi yakalayıp Bağdat'a gönder. Ertesi sabah Ebu Hanife'yi Bağdat'a gitmek üzere valiyle vedalaşmaya giderken gördü. Yüzü korkudan morarmıştı. Bağdat'a gitti ve orada öldü. 70 yaşındaydı. Kendisine bir şerbet içirdiler ve onun üzerine can verdi. Mansur'un önüne çıkarıldığında halife ona bir şerbet takdim etti. Ebu Hanife içmek istemediyse de Mansur zorlayarak içirdi. Ebu Hanife ayrılıp gitmek istedi. Mansur nereye gitmek istediğini sordu. Ebu Hanife şu cevabı verdi. Senin beni göndermek istediğin yere gidiyorum. Doğruca hapishaneye gitti ve biraz sonra da orada öldü. Saymeri 92-93. Ebu Hanife ile ilgili ilk kaynaklardan biri olan Saymeri'nin bu kaydına göre İmam-ı Azam'a zehir Mansur'un sarayında bizzat halifenin eliyle içirildi, ardından hapse tıkıldı ve orada aynı gün ve birkaç gün içerisinde şehit oldu. Aynı gün Mansur, öldürdüğü Ebu Hanife'nin cenazesine gelip namazına katılacaktır. Her devrin birçok zalim ve kahpe siyasetçisi gibi. İmam-ı Azam'ın Halife Mansur tarafından bizzat zehirlenerek veya zehirletilerek öldürüldüğü bütün kaynaklarda yazılı olmasına rağmen, Arapçılığın sonraki dönem avukatları cinayeti bir ihtimal öldürüldü havasına sokarak işin içinden sıyrılmaya çalışmaktalar. Çünkü İmam-ı Azam'ın şehit edildiğini söylediklerinde bu şehadetin nedeni ve niçini gündeme gelecek, bu sorulara verilecek cevaplar ise doğal olarak İmam-ı Azam'ın esas mesajını irdelemeyi gerektirecektir. Eski ve yeni Arapçılık avukatları bu irdelemeye yanaşmak istemiyorlar. Bunun için de İmam-ı Azam Hazretleri büyük bir fakihti. Yaşadı, sıkıntılar çekti ama nihayet görevini yapıp rahmete kavuştu türünden, iki yüzlü lakırdılarla işi savsaklamaya, iman ve davasını şehitlikle taçlandırmış bir önderi sıradan bir molla durumuna indirgemeye çalışıyorlar. İmam-ı Azam'ın öldürüldüğü bu cinayet onca baskıya, onca despotik müdahaleye rağmen onu anlatan eserlerin tümünde kayda geçirildiği halde bu oyunu oynamaya kalkanların ilim ve irfan kıratlarına iyi bakmak gerekmektedir. Tarihin vicdanı kadar tarihin tüm kayıtları da göstermektedir ki İmam-ı Azam mevaliye zulmü bir tür din iman haline getiren akıl ve özgürlük düşmanı despotlar tarafından öldürüldü. Muvaffak el-Mekki şu dehşet verici tabloyu da kayda geçirmiştir. Ona içinde zehir bulunan bir kadeh sundular. İçmeyeceğim dedi. İçeceksin dediler. İçmeyeceğim dedi. Tekrar ısrar ettiklerinde şöyle konuştu. Onun içinde ne olduğunu biliyorum. Kendi canıma kastedecek değilim. Bunun üzerine onu tutup hareketsiz hale getirdiler ve zehirli içeceği ağzına boca ettiler. Sonra da serbest bıraktılar. İmam oradan çıkıp Bağdat'ta konakladığı yere geldi. Esas kente olan Kufe'ye gitmesine izin verilmedi. En fazla 6 gün geçmişti ki kaldığı yerde ruhunu teslim etti. Mekki, Menakıb 432, 435, 436. Mekki şunu da ekliyor. Allah bilir ama Ebu Hanife'nin Mansur tarafından verilen bir dayak cezasının ardından öldüğü de söylenir. Şöyle veya böyle, ruhunu teslim edeceğini anladığında secdeye kapandı ve ruhunu o halde teslim etti. Kerderi Menakıb 301. Kaldığı yerden çıkarıldığında yanında bulundurduğu tek şeyin bir Kur'an Musafı olduğu görüldü. Mekki 436-438. Vasiyet niteliğinde bir tek isteği oldu. Büyük imamın, beni gasp edilmemiş bir toprağa defnedin. Çünkü Arapça hilafetlerin cihat adı altında onun bunun toprağına musallat olduğunu biliyor, o tasallutun el koyduğu bir toprak parçasında yatmak istemiyordu. Vasiyetine uygun bir toprak parçası bulundu, Hayzeran mevkiinde mezarlığa defnedildi. Cenaze namazını Bağdat kadısı Hasan bin İmare kıldırdı ve mezarı başında şunu söyledi. Allah'ın rahmeti seni kucaklasın, sen bizim için eskilerin halefiydin ama senin yerini alacak bir halef yok. İlimde öyle bir halef çıksa bile ruh büyüklüğünde sana halef olacak birisi çıkamaz. Sayferi 86. Hayzeran mezarlığındaki kabri üzerine 20 gün boyunca halk tarafından namazlar kırıldı. Sayferi 93. İslam'ın ve peygamberin ortak payda olmaktan çıkarılması. Abbasilerin de Emeviler gibi İslam'ı ve peygamberi ortak payda olmaktan çıkardıklarının tartışılmaz kanıtı Ebu Müslim el-Horasani ölüm 137-155 ile İmam-ı Azam'ı ortadan kaldırmalarıdır. Emevileri yıkmada Ebu Müslim'den siyaset ve askerlikte, İmam-ı Azam'dan ise ilim ve fikirde yararlanan Abbasiler işleri bitince 13 yıl arayla ikisini de ortadan kaldırdılar. Araplar İslam yerine önce Araplığı ortak payda yaptılar. Bu onları mevaliye düşman etti. Daha sonra bununla da yetinmeyerek Arap asıllı sayılmasına rağmen peygamberi ortak payda olmaktan çıkarttılar. Bu da onları İmam-ı Azam ve Ebu Müslim gibi Ehl-i Beyt aşıklarına düşman hale getirdi. Mevali Araplara karşıydı ama peygamber Ehl-i Beyt'ine bağlıydı. Eğer Abbasiler Emevilerin aksine peygamber evladını ortak payda ve üstün değer saysalardı, İmam-ı Azam ve Ebu Müslim'i baş tacı ederlerdi. Etmediler. Çünkü bu iki isim Ehl-i Beyt'e aşık olmalarına rağmen Arapçılığa karşıydılar. Bu da onların Abbasilerin Emevilerle ortak paydası olan Arapçılık adına ezilmelerini gerektiriyordu. İkisini de ezdiler. Ebu Müslim el-Horasani tartışmasızdır ki Emevi saltanatını askeri ve siyasi yönden yıkan siyasetçi ve komutandır. Ve bu işi Arap asıllı olmayan unsurlarla yapmıştır. İranlılar ve Türklerle. Ebu Müslim'in siyaset dehası, Arapların ortak düşman saydıkları mevali unsurlara, İranlılar ve Türklere karşı birleşmesine engel olmuştur. Ebu Müslim, başarılı siyasal taktiklerle Arapları birbirine düşürüp tümünü mağlup etti ve tabii ki çok büyük ölçüde Arap kanı akıttı. Ebu Müslim'in ortadan kaldırılmasına karar veren ikinci Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur, Ebu Müslim'e yönelik birçok cinayet hamlesinde başarısız oldu. Sonunda bütün zalim idarecilerin başvurduğu yola kalleşlik ve kahpelik yoluna başvurdu. Ebu Müslim'i en yakınlarını araya koyarak başkente çağırdı, onu ağırlamak, ona şükranlarını göstermek istediğini söyledi ve bütün yiğit ve cesur adamların zaafı olan kendine aşırı güvene yenik düşen Ebu Müslim, halifenin sözlerine güvenerek Bağdat'a gelip saraya girdi. Bir büyük hata daha yaptı. Halifeye saygı ve güveninin bir göstergesi olarak silahlı kuvvetlerini kentin dışında konuşlandırdı. Mert adamların namertlere güveninin faturasını ödeyeceğinden habersizdi. Büyük bir törenle saraya alındı, izzet ve ikramla ağırlanırken arka tarafta gizlenmiş katillerin hançerleriyle silahsız ve savunmasız halde katledildi. Halife Ebu Müslim'in cesedini Dicle Nehri'ne attırdı. Baş kaldırma eğilimi içinde olabilecek kumandanlarını da büyük rüşvetler vererek susturdu. Camilerde bir hutbe okutarak Ebu Müslim'in hilafet makamına itaatsizlik gösterip devleti sıkıntıya soktuğu için öldürtüldüğünü ilan etti. Unutmayalım ki Muaviye'nin oğlu 2. Emevi halifesi Mel'un Yezid de Hüseyin'in katledilmesini bu gerekçeyle açıklamaya çalışmıştı. aynı kalleş oyun, aynı kalleş damarın uzantıları olan Sadrazam Damat Ferit, Şehrülislam lakaplı Dürrizade ile ve yine Şehrülislam lakaplı Mustafa Sabri hainleri tarafından bin küsür yıl sonra Mustafa Kemal'e oynanmak istendi. Ne var ki, Mustafa Kemal teşkilatçı bir deha olarak sarayın tuzağını fark ettiği için İstanbul'a gelmemiş, Ebu Müslim'in uğradığı alçak hıyanete uğramamak gibi bir felaketle karşılaşmamıştır. Ebu Müslim koca bir imparatorluğu yıkmış bir kumandan ve devlet katında en büyük itibara layık bir asker olmasına rağmen dünyalık namına hiçbir şey biriktirmemiş, imanını para ve servet aracı yapmamıştı. Öldürüldüğünde arka arkaya en küçük bir dünyalık bırakmadığı tarihin tanıklığıyla sabittir. Ebu Müslim'den geriye kalan Fatıma ve Esma adında yetim ve yoksul iki kız çocuğuydu. 5. Bölüm İmam-ı Azam'ın din felsefesi ve fıkıh tarihindeki yeri. İnanç sisteminin mimarı. Ebu Hanife'nin yazdıklarını okumadan hiç kimse fıkıhta derinlik kazanamaz. İmam Şafii. İmam Şafii'nin tarihçi Saymeri'nin kitabından alarak Saymeri 87, başlığın altına koyduğumuz sözü, bir meslektaşın övgüsü değil, tarihin tanıklık ettiği bir gerçeğin ifadesidir. İmam Şafii'nin büyüklüğüne yakışır şekilde ifade edilmiş bir gerçektir. İmam-ı Azam'ın hayatını ve önceliklerini anlatan eserlerden birinin sahibi olan İbn Hacer el-Heytemi, ölüm 974-1567, onun meslektaşlarına üstünlüklerini sıralarken şu üç özelliğin altını da çizmektedir. 1. İmam-ı Azam, fıkıh ilmini ilk tedvin eden, bugünkü sistematik yapısına ulaştırıp bablara, fasıllara, kitaplara ayıran kişidir. İmam Malik, Muvatta adlı eserinde onun sistemini takip etmiş, daha sonraki bilginler de bu konuda İmam-ı Azam'ın yolunu izlemişlerdir. Onun mezhebi Hindistan, Anadolu, Mavera-ün-Nehir gibi diğer mezheplerin giremediği coğrafyalara girme başarısını göstermiştir. 2. İmam-ı Azam, diğer ulemanın aksine hem kendi geçimini kendi eliyle sağlamış hem de diğer ulemaya maddi yardımlarda bulunmuştur. İmam-ı Azam hayatında hiçbir zaman hediye kabul etmemiştir. 3. İmam-ı Azam, mazlum, mahpus ve mesmum bir bilgindir. Yani zulme uğramış, hapsedilmiş ve zehirletilerek öldürülmüştür. Heytemi, El-Hayratül Hisan, 67. Hem itikadi hem de ameli mezheplerin en büyüklerinin imamı olan İmam-ı Azam, İslam mezhepler fıkhının kurucusudur. İmam-ı Azam, inanç esaslarını sistemleştiren kelam ilminde de öncüdür. Yani o, ehl-i sünnet mezhebinin sadece ameli fıkıh imamlarından biri değil, aynı zamanda itikadi mezhep imamlarından da önderidir. Onların da en büyüğüdür. Nitekim onun El-Alim vel-Müteallim, El-Fikhul-Ebsat ve El-Fikhul-Ekber adlı eserleri ameli mezhep kitapları değil, doğrudan doğruya ilmi kelama dair eserlerdir. El-Fikhul-Ekber, sonraki zamanlarda içine İmam-ı Azam'a ait olmayan bazı görüşler katılmakla birlikte kendisinden sonraki itikadi mezhep kitaplarının ana kaynağıdır. Bir kere şunu unutmayalım. İmam-ı Azam'ın yaşadığı dönemde fıkıh tabiri sadece ameli meseleleri değil, İslam'ın inanç felsefesini de içerecek bir anlamda kullanılıyordu. Nitekim İmam-ı Azam'ın İslam inanç esaslarını sistematize eden eserlerinin adlarında fıkıh kelimesinin yer aldığını görüyoruz. El-Fikhul-Ekber, El-Fikhul-Ebsat gibi. Onun başında 30 yıl üstad olarak kaldığı Kufe okulunu sadece fıkıh okulu olarak görmek yanlıştır. İmam-ı Azam'ın hocası Hammad'dan devralarak başına geçtiği Kufe okulunun devrim niteliğindeki fikirleri ameli fıkıhtan çok kelam ilmine ilişkindir. Ekleyelim ki bu kelam da siyasal meselelere ağırlık veren bir kelamdır. Ehl-i sünnet inancının itikadi mezhep imamlarının en büyüğü sayılan Ebu Mansur Maturidi, ölüm 333-944, İmam-ı Azam'ın akaid ve fıkıh alanındaki görüşlerini benimseyerek, onun gıyabi talebesi olmuş, akaid alanındaki yöntemini geliştirerek, sünni kelam ilminin kurucusu vasfını kazanmıştır. Bakınız Bekir Topaloğlu, Ebu Mansur Maturidi'nin Tevilatül Kur'an adlı eserine giriş, 1'e 12. Sadece Kufe'de değil, başta Basra olmak üzere Irak'ın tüm şehirlerinde, Mekke'de, Medine'de konuşlanmış bütün mezhep mensuplarıyla sürekli tartışmaları olmuştur. Bu tartışmaların çok azı ameli fıkha ilişkindir. Hemen tamamı ilmi kelama, yani İslam'ın teolojik felsefesine aittir. O, bu faaliyetleriyle bir fakihten çok, bir kelam alimi portresi çizmektedir. Bir Ebu Hanife uzmanının şu sözleri İmam-ı Azam konusunda gerçeğin güzel bir tespiti olarak kabul edilmelidir. İslam tarihinde adından söz edilen Ebu Hanife'yi Kufeli bir fakih olarak görmekle gerekeni yapmış olamayız. İmam-ı Azam'ın birçok ilmi kelam mezhebine ilham veren ve bu mezheplerde öne çıkmış birçok fikrin ve eserin kendisine nispeti bilinen bir sembol şahsiyet oluşunun önemini göz ardı edemeyiz. Ahmet Paketçi, Ebu Hanife, Dairetül Marif el-İslamiye, ilgili madde. İmam-ı Azam'ın kanıyla yazdıklarını bir kenara koysak bile, onun büyüklüğünü yine de sadece fıkıhtaki yeriyle sınırlamak büyük haksızlık ve isabetsizlik olur. Bir kere şunun altını çizelim. Sadece ilim ve fikir vadisinde kaldığımızda, İmam-ı Azam'ın esas büyüklüğü fıkıhta değil, ilmi kelamdadır. Bu noktada şunu da hatırlayalım. İmam-ı Azam'ın bütün gençlik yılları fıkhın füruatına ilişkin tartışmalardan çok akaide ilişkin tartışmalarla doludur. O, bu tartışmalarda bir ameli fıkıh üstadından çok bir ilmi kelam üstadıdır. Tartıştığı egemen konular imamet, kader, iman gibi siyasal yönü ağır basan ilmi kelam konularıdır. Onun aklı öne çıkaran tavrı ameli fıkıhtan önce kelam alanındaki taklide aykırılığıyla belirginleşir. İmam-ı Azam'ın siyasal mücadeleler tarihi içerisindeki yeri, fıkıh tarihindeki yerinden çok daha büyüktür. Çünkü bu yer, İmam-ı Azam'ın kanıyla yazdığı eserinin yükseldiği yerdir. Arapça Abbasi hilafeti, onu fıkıh veya kelamdaki görüşleri yüzünden şehit etmemiştir. Siyasal tavrı ve fikirleri yüzünden şehit etmiştir. Bir tarihi şahsiyetin kanıyla yazdığı destan, onun mürekkeple yazdığı kitapların altında ve gölgesinde bırakılamaz. O halde İmam-ı Azam bahsi açıldığında ele alınacak ve hükme esas yapılacak ilk alan bu kanla yazılan alandır. Bu bilindiği içindir ki muarızları onun siyasal mücadelesine, bu alandaki yeniliğine, eşsizliğine fazla temas etmezler. Onu fıkıh tarihinin kalıpları içerisine sıkıştırarak esas büyüklüğünü gözden kaçırırlar. Fıkıh yaratan ekolün babası. İnsanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çocukları gibidir. İmam Şafii. İmam-ı Azam, inanç fıkhındaki öncülüğüne ilaveten ameli fıkhın da babasıdır. Diğer bütün fıkıh ekolleri ondan sonradır ve tümündeki sistematik diyebileceğimiz yapı onun mirası ve metodu üzerinde yükselmiştir. Hazreti Ali'nin Nehcül Belagası'na yazdığı anıt şerhle tarihe geçen İbn Ebil Hadid, ölüm 656-1258, anılan eserinde bütün fıkıh ekollerinin bir biçimde Hazreti Ali'ye bağlandığını ifade ederken, burada köprü rolünü Ebu Hanife'nin oynadığına dikkat çekerek şöyle diyor. Ebu Hanife'nin arkadaşları Ebu Yusuf, Muhammed ve ötekiler fıkhı üstadları Ebu Hanife'den aldılar. Şafii fıkhı Ebu Hanife'nin öğrencisi Muhammed bin Hasan'dan aldı. Böylece onun fıkıh kaynağı da Ebu Hanife oluyor. Ahmet bin Hanbel de fıkhı İmam Şafii'den aldı. Böylece onun kaynağı da Ebu Hanife oluyor. İbn Ebil Hadid, Şerhu Nehcil Belaga, 1:28. Açık veya sinsi düşmanları veya muarızları, onu önce ameli fıkhın temsilcilerinden biri olarak belirliyor, sonra da bu alandaki yerini ve mevkiini tartışmaya açıyorlar. Bu tartışmayı onun fıkıhta bir yeni değil, eskinin taklidi olduğu iddiasıyla birleştirerek sinsi bir taktikle işi şu noktaya getirmek istiyorlar. İmam-ı Azam öyle önemli biri değildi. Bazıları bu yanlış değerlendirmeyi mezhep taassubunun itişiyle de yapabiliyor. Hintli Müslüman düşünür Şah Veliullah Dehlevi, ölüm 1762, İmam-ı Azam'dan söz ederken şöyle bir tespit yapabiliyor. Ebu Hanife, İbrahim en-Nihai ve arkadaşlarının mezhebini esas almıştır. İbrahim'in mezhebine çok az muhalefeti vardır. İbrahim'in mezhebinden hüküm çıkarmada çok ustaydı. Bu şekilde hüküm çıkarma yollarını çok iyi bilirdi. Daha çok füruata yönelmişti. Eğer bizim bu söylediğimizin gerçekliğini belgelemek istersen, İbrahim Nehai ve Akrana'nın görüşlerini İmam-ı Azam'ın öğrencilerinden İmam Muhammed'in, Abdurrezzak ve Ebu Şeybe'nin kitaplarından alıp bir araya getir. Sonra bunları Ebu Hanife'nin mezhebiyle kıyasla. Göreceksin ki Ebu Hanife bunlardan farklı çok az şey söylemiştir. Ebu Hanife bu çok az kısımda da diğer Kufeli fakihlerin görüşleri dışına çıkmamıştır. Dehlevi, Hüccetullah el-Baliya 1-307-309. Dehlevi, İmam-ı Azam'a sataşmayı bu kadarla da bırakmamış, onun öğrencisi İmam Muhammed'i bahane ederek de onu önemsiz göstermeye gayret etmiştir. Deminki sözlerine şöyle devam ediyor. Ebu Hanife'nin öğrencilerinin eser verme, öğretme bakımından en değerlisi İmam Muhammed'ti. İmam-ı Muhammed önceleri Ebu Yusuf'un fıkhı üzere amel etti. Sonra Medine'ye gidip İmam-ı Malik'ten onun Muvatta adlı eserini okudu. Sonra geri dönüp kendi mezhebinin görüşlerini tek tek Muvatta'daki görüşlere uygun hale getirdi. Muvatta'da bulunan hükümlerde başka görüşe yer vermedi. Muvatta'da yer almayan hükümlerde ise sahabe ve tabiun fakihlerini izledi. İmam-ı Muhammed ve İmam Ebu Yusuf, tıpkı Ebu Hanife'nin yaptığı gibi İbrahim Nihai ve arkadaşlarının fıkhını esas almıştır. Dehlevi, aynı sayfalar. Bir Maliki olan Dehlevi, burada Ebu Hanife'yi önemsiz göstermede iyice ileri gidiyor, onun öğrencilerinin bile işe yarar taraflarını İmam Malik'ten aldıklarını, İmam Malik'te bulunmayan noktalarda ise Ebu Hanife'ye değil başkalarına dayandıklarını söylemek gibi tutarsız ve yakışıksız bir küçümseme sergiliyor. Ne yazık ki Dehlevi bunu yapmakla daha kafa tutan tavşan durumuna düştüğünün farkında olamıyor. Dehlevi ve benzerlerine sormak lazım. Eğer böyleyse, yani İmam-ı Azam Nehai ve Hammad'ın bir mukallidi ise, İmam-ı Azam'ın düşmanları ve muarızları neden bu karşıtlıklarını Nehai ve Hammad'a değil de ona yöneltmişlerdir? Neden o fikirlerin kahır faturasını kanıyla ödeyen Nehai ve Hammad değil de İmam-ı Azam olmuştur? Dehlevi'nin bu bakış açısı veya ithamları doğrudan veya dolaylı olarak birçok Ebu Hanife karşıtı tarafından değişik vesilelerle ifadeye konmuştur. Bunları zikreden Ebu Zehre, özetleyerek vereceğimiz şu değerlendirmeyi yapıyor. Ebu Hanife, Irak fıkhını olgunlaştırmış, onu zirvesine taşımıştır. O, hazır bulduklarıyla yetinmemiştir. Evet, o öncekilerin başladığı yoldan yürümüş ama başkaları gibi yarı yolda kalmamış, yolun sonuna kadar gitmiştir. Şüphesiz ki Ebu Hanife'nin fıkıh mantığını olgunlaştırmada İbrahim Nehai'nin büyük etkisi vardır. Onun fıkıh gözünü Nehai açmıştır. Ama Ebu Hanife de bir şığır açmış, özgün kıyaslar ve kanıtlar getirmiştir. Ebu Zehre 199. İmam-ı Azam 60 bin mesele çözmüştür deniyor. Bunu ona düşmanlığıyla bilinen Hatib el-Bağdadi kaydediyor. Henüz vuku bulmayan meseleler hakkında verilen fetvalar anlamında kullanılan takdiri fıkıh da İmam-ı Azam tarafından yaratılmıştır. Ebu Zehre 202-203. Şunu da unutmamalıyız. Ebu Hanife veya çağdaşı herhangi bir fıkıh üstadının sisteminden, metodundan, kural ve ilkelerinden söz ettiğimiz zaman, bundan onların önceden yazılmış bir sistem dairesinde çalıştıklarını anlayamayız. Bunun anlamı, bu üstadların füruatta vardıkları sonuçların onlar tarafından esas alınan bir yöntem çerçevesinde elde edildiğidir. Bu yöntemin yazılı sistem halinde kitaplara geçirilmesi sonraki zamanlarda öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak bazıları bunu, onların sistemi falan yoktu, kazuistik fakihler olarak önlerine gelen meseleyi şöyle veya böyle çözüyorlardı. Sistem ortaya koyan ve bu sisteme göre çalışan fakihler, oluşum döneminden sonraki fakihlerdir şeklinde anlamakta ve büyük bir hata yapmaktadırlar. Sistem vardır ama yazılı değildir. Fakihin zihnindedir. Üstad o sistemi milimetrik şaşma yapmadan izler ama başkası ondan yararlanamaz çünkü yazılı değildir. O halde sistem sonradan oluşturuldu sözü, sistemin icat edildiğini değil, zihinde izlenen sistemin yazılı hale getirilmesini ifade edecektir. Ebu Hanife'nin binlerce hükümde esas aldığı yazılı olmayan bir sistemi vardı. Öğrencileri bunu biliyorlardı. Üstadlarının hangi hükmü, hangi esası ve kurala göre verdiği onlara gizli değildi. Daha sonra üstadlarının izlediği bu esaslar ve sistem kaybolmasın diye onu yazılı hale getirdiler. Elinizdeki kitap bir fıkıh tarihi veya fıkıh tahlili kitabı olmadığı için biz işin bu yanına bundan fazla girmeyeceğiz. Bu bahsi bu alanın bir uzmanından aktaracağımız şu özetle noktalayalım. Hanefi fıkhında bireylerin hak ve hürriyetlerinin korunmasına ayrı bir önem verildiği, çatışma halinde kişilik haklarının ön planda tutulduğu, bu anlayışın özellikle Ebu Hanife'nin içtihatlarında baskın olduğu görülür. Çağdaş İslam hukukçularından Muhammed Yusuf Musa, Ebu Hanife'nin fıkhını şöyle özetliyor. Ebu Hanife fıkhının ibadet ve muamelatta kolaylık, fakir ve zayıf tarafı gözetme, kişinin hukuksal işlemlerini imkan dahilinde geçerli sayma, fertlerin hürriyetini ve kişiliğini gözetme, devlet otoritesinin devlet başkanınca temsili şeklinde 5 esasa dayandığını belirtelim. Hanefi fıkhında diyani, dinle, ibadetle ilgili hüküm kazai, hukuka ilişkin hüküm ayrımının bir hayli uygulama alanı bulunduğu, bu yaklaşımın özellikle muamelat alanında belirgin şekilde sürdürüldüğü ve bir işin hukuki geçerliliğinin dini geçerlilikten ve diğer hükümlerden ayrı olarak ele alınmaya çalışıldığı görülür. Ali Bardakoğlu, Hanefi Mezhebi, Diyanet İslam Ansiklopedisi maddesi. Bir mezhep olarak Hanefilik. İslam dünyasının en yaygın mezheplerinden biri olan Hanefilik, adını İmam-ı Azam'ın künyesi olan Ebu Hanife'deki Hanif sözünden almıştır. Hanefilik, Hicri ilk 2 yüzyılda Irak bölgesinde Kufe merkezi olarak başlayan ve daha sonraki yüzyıllarda giderek gelişip yaygınlaşan fıkhın, metodoloji, doktrin ve sistematiğinin oluşmasında en büyük paya sahip bulunan İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye nispetle adlandırılan mezheptir. Ali Bardakoğlu, anılan madde. Ebu Hanife, mezhep imamlarının tarihsel açıdan en kıdemli olanıdır. Tarihen ona en yakın mezhep olan Malikiliğin kurucu imamı İmam Malik'in ölümü Hicri 179 yani Ebu Hanife'den 29 yıl sonradır. İmam Malik'i İmam Şafii izler ki onun ölüm tarihi Hicri 204'tür. Dördüncü büyük mezhep olan Hanbeliliğin kurucusu Ahmet bin Hanbel'in ölüm tarihi ise 241-855'tir. O halde Ebu Hanife, İslam mezhepler fıkhının babası, öncüsü durumundadır. Onun vücut verdiği fıkıh ekolü, ekol yaratan ekoldür. Hanefilik, fıkıh tarihi sahnesinde nakil ve geleneği öne alan, hiçbir sistemi ve metodu bulunmayan, önüne gelen meseleleri eski rivayetlerden bulduğu örneklere dayanarak çözüm getirmeye çalışan ve bunu dine sadakat olarak algılayıp anlatan Medine fıkıh ekolüne karşı akıl ve re'yi, özgür düşüncenin ürettiği görüşü esas alan bir fıkıh anlayışı olarak çıkmıştır. İmam-ı Azam'ın ismiyle özdeşleşen, Irak fıkıh ekolünde oluşumun ilk dönemlerinden itibaren göze çarpan en belirgin özellik, Müslümanların o gün için karşılaştıkları veya çözümünü merak ettikleri meselelere, Kur'an ve sünnete dayalı bilginin rey ve içtihatla zenginleştirilmesi suretiyle cevap aranması, akli muhakeme ile dini bilgi ve hüküm üretme usulüne nasların izin verdiği ölçüde ağırlık verilmesi olmuştur. Hanefi fıkhının da hareket noktasını teşkil eden bu geleneğin oluşmasında, hoca-talebe ilişkisi içerisinde devralınan ilmi metot ve geleneğin payı kadar bölgenin kendine has şartlarının da etkisi vardır. Ali Bardakoğlu, anılan madde. Genelde İslam tarihinin özel olarak da fıkıh tarihinin 20. yüzyılda en büyük araştırıcılarından biri sayılan Pakistanlı bilgin Profesör Doktor Muhammed Hamidullah, ölüm 2002, Ebu Hanife'nin ders halkasını fıkıh akademisi, ders ve sohbet arkadaşlarını da kodifikasyon heyeti olarak nitelendirmektedir. Hanefi fıkhında tartışmasız otoritelerden sayılan Zahid el-Kevseri, ölüm 1952, bu özellikleri dikkate alarak Hanefi mezhebini Şura mezhebi olarak nitelemiştir. Kevseri, Fıkhu Ehlil Irak ve Hadisuhum 109. Bu fıkıh akademisinde kararlar uzun tartışmaların ardından alınır ve yazıya bundan sonra geçirilirdi. Meselelerin ortaya getirilişi bir kazuistik hukuk yaklaşımıyla olurdu ama sonuçların tarihe bırakılması bu tartışma ve geliştirme aşaması yaşandıktan sonra gerçekleştirilirdi. Bu olgunun merkezinde şahsiyet, dirayet ve dehasıyla hep İmam-ı Azam olmuştur. Ebu Hanife'nin hocası olan Hammad bin Ebu Süleyman'ın 120-738'de ölümünden bir süre sonra Ebu Hanife'ye hocasının yerine ders halkasının başına geçmesi teklif edilmiş. Ebu Hanife de bunu ancak hocasının ders halkasından en az 10 kişinin böyle bir meclise bir yıl boyunca devam etmesi şartıyla kabul edebileceğini bildirmişti. Onun bu şartı ileri sürmesi, hem öteden beri devam ede gelen ilmi geleneği koruma, hem de bu ilim meclisini içtihat şurası şeklinde düzenleme arzusunu gösterir. Öte yandan Ebu Hanife, daha önce tek bir halkadan ibaret olan meclise yeni halkalar ilave ederek, fıkıh araştırma ve eğitimini amaç ve içerik bakımından zenginleştirmiştir. Bardakoğlu, anılan madde. İmam-ı Azam'ın işte bu niteliklere sadık kalarak oluşturduğu ilim halkası tam 30 yıl sürmüş ve İslam fıkhı bu halkada sistemleştirilip bütünlüğüne ulaştırılarak tarihe ve Müslüman camiaya emanet edilmiştir. Ebu Hanife İlim Meclisi'nin onca düşmanlıkla kendisini suçlayanların bile itiraf etmek zorunda kaldıkları önemli niteliklerinden biri de oraya 30 yıl içerisinde binlerce fıkıh öğrencisinin devam etmiş olmasıdır. İmam-ı Azam'ın bu halkaya katılan meslektaşlarına geleneğin bellettiği şekilde Ebu Hanife'nin öğrencileri denmemiş, Ebu Hanife idrak ve anlayışına uygun yeni bir isimlendirme ile Ebu Hanife'nin arkadaşları, Ashab-ı Ebi Hanife denmiştir. Hemen ekleyelim, Ebu Hanife'nin hayat ve menakıbını yazanlardan biri olan Bezzazi, ölüm 827-1424, ünlü menakıbında bu büyük fıkıh dehasının ilim meclisine devam eden değişiklik derecelerde 800 fakihin isim listesini vermektedir. Verilen dağılım dikkatle incelendiğinde, imamın o günkü İslam dünyasının birçok bölgesinden öğrencisinin bulunduğu, Mısır ve Suriye'den çok az, Mekke, Medine, Yemen, Bahreyn, Musul gibi şehir ve bölgelerden sınırlı sayıda öğrencisi varken, öğrencilerinin yarıya yakınının Kufe, Basra ve Bağdatlı olduğu, geriye kalan önemli bir kısmının da Ahvaz, İsfahan, Hamedan, Rey, Cürcan, Nese, Merv, Buhara, Semerkant, Belh, Harizm gibi Irak'ın doğusundaki önemli merkezlere mensup bulunduğu görülür. Bu öğrencilerden önemli bir kısmı daha sonra kendi bölgelerinde ders halkaları oluşturarak talebe yetiştirmiş veya kadı olarak görev yapmış, neticede doğrudan veya dolaylı olarak Ebu Hanife merkezli Irak fıkhının özellikle İslam'ın yeni yerleşmekte olduğu alanlarda tanınmasını ve yayılmasını sağlamıştır. Bardakoğlu, anılan madde. Hanefi fıkhının gelişmesinde bu mezhepten fakihlerin her devirde en önemli kadılıklara getirilmelerinin de katkısı olmuştur. İslam tarihinde Kadıl Kudatlık, kadıların kadısı mevki ve ünvanının ilk kez bir Hanefi fakihe, İmam-ı Azam'ın öğrencisi Ebu Yusuf'a verildiğini de hatırlayalım. Onca ithama, hatta tekfire, kafir ilan edilmeye maruz kalan bir fıkıh öncüsünün ekol ve öğrencilerine bu itibarın arkasında ne vardı? Elbette ki Hanefilerin toplumu bunaltan problemleri çözmedeki büyük yetenek ve ustalıkları vardı. Bu da onların bağlı bulundukları fıkıh ekolünün her tarafa yayılmasına imkan hazırladı. Bu olgu bazı yörelerde Hanefi fıkıh tedrisinin Şafii devlet reisi ve kumandanların öncülüğünde himaye görmüş olmasını da izah eder. Mesela bir Şafii kumandan olan Selahaddin Eyyubi, ölüm 589-1193, Kahire'de Hanefi fıkhının tedrisi için bir okul açmıştır. Hanefi mezhebinin yayılmasında Türklerin rollerini de kaydetmek gerekir. Mesela mezhebin Suriye'ye de yer bulması Hicri 5, miladi 11. yüzyılda Selçuklular sayesinde olmuştur. Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in Nişabur, İsfahan, Hemedan gibi Hanefiliğin nispeten az tanındığı yerlere Hanefi kadı ve imamlar tayin ettiği ve ülke genelinde Hanefiliğin güçlenmesinde önemli payının bulunduğu kaydedilmektedir. 1805'te Mehmet Ali Paşa zamanında mahkemelerde hükümlerin Anadolu ve Rumeli'de olduğu gibi sadece Hanefi mezhebine göre verilmesi esası getirilmiş ve bu uygulama 20. yüzyılın başına kadar sürmüştür. Bardakoğlu, anılan madde. 20. yüzyılın modern hukukla tanışma sürecinin bunalımlı atmosferinde Müslümanların rahat nefes almalarını ve modern dünyadaki gelişmelere dinleri bünyesinden çözümler üretmelerini sağlamada aklı önde tutan zihniyetiyle yine Hanefi fıkhı devrede olmuştur. Bu noktada tarihin en dikkat çeken örneği olan ve modern hukukla tanışıp İslami değerleri feda etmeden onunla barışma başarısını gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nin Hanefi ağırlıklı bir coğrafya ve onun devrimcisi kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Hanefi bir Müslüman olduğunu da unutmamalıyız. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu'nun şu satırları bu noktada gerçeğin çok güzel bir ifadesi olarak kabul edilmelidir. Son 100-150 yıl içerisinde İslam dünyasındaki kanunlaştırma örnek ve önerileri, mesela Osmanlı Devleti'nin himayesinde hazırlanan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, Mısır'da Kadri Paşa'nın hazırladığı Mürşid-ül Hayran adlı çalışma, veya çeşitli İslam ülkelerinde özellikle şahıs, aile, miras, vakıf gibi özel hukuk alanlarında yapılan kanunlaştırmalar veya bu yöndeki hazırlıklar, Hanefi fıkıh doktrininin çağımız pozitif hukukuna yansımasını göstermesi açısından önemlidir. Ancak modern dönemde hem İslam hukuku çevresinde yapılmaya çalışılan kanunlaştırma denemelerinde hem de İslam hukukuyla ilgili araştırma ve yayınlarda konular fıkıh mezhepleri arasında hatta Batı hukuku da göz önünde bulundurularak telifçi ve mukayeseli bir metotla ele alındığından günümüzde Hanefi hukuk doktrini İslam hukuk doktrini için zengin bir malzeme sunmaktadır. Bardakoğlu anılan madde. Bütün bunlar yaşadığı devrin en büyük zulümlerine maruz bırakılmış mazlum İmam-ı Azam'a tarihin ve Tanrı'nın bir ödülü olarak değerlendirilebilir. 15. ayrımın sonu, sayfa 233.